Ayrım 9, İzmir'in içinde. Samim Kocagöz, sayfa 97. Beşinci kısım. Eve geldiğimde saat 9'a 10 vardı. Öğleden sonra olup bitenler, konuşulanlardan ötürü zihnim hala karma karışıktı. Öfkemi toptan aldım. Kortta 2,5 saat, hava kararına dek karşıma çıkan 4 kişiyi perişan ettim. Ben de iyice yoruldum. Nura'nın Johnny'si attığım toplara yetişeceğim diye kendisini sağa sola atmaktan şaşkına döndü. Soyunma odalarına giderken yuvarladı ağzını ama bu İngilizcesini anladım. Bu kıvamımla değil pazar günkü finali, Davis kupasını bile alırmışım. Alay mı eder bu herif diye şöyle bir yüzüne baktım. Gözlerinin içi içtenlikle parlıyordu. Anladığıma göre kendisini karşıma alıp oynamam onu çok sevindiriyordu. Backhandleri zayıf olmasa zararsız bir oyuncu sayılırdı. Meramımı anlatmak için ona parmağımı sallayarak backhand dedim. Ne demek istediğimi şıp diye anladı. Oh yes diyerekten lavur luvur etti. Raketi sol yakasında sallamaya başladı. Anlaşılan bana hak veriyordu. Yıkanıp giyindikten sonra soyunma odasından çıkınca Gülseren'i koridorda bir aşağı bir yukarı dolaşır buldum. Benden önce giyinmişti. Aldı beni salonun bir tenha köşesine götürdü. Çaylarımızı içerken bugün çok sinirlisin Emre. Canını sıkan bir şey mi oldu diye sordu. Ona öğleden sonra olup bitenleri anlattım. Yeşil gözlerini açı açı dinledi. Amcamın ne zaman kimden yana olacağı hiçbir zaman kestirilemez. Ne zaman içtenlikle eyleme geçtiği, ne zaman ciddi olduğu da kolay kolay kestirilemez. Genellikle sevdikleri için açık yüreklidir diyebilirim. Şu da var ki seni gerçekten sevip sevmediği de henüz belli değil. Uğur'la birlikte fabrika kurmanızı düşünüyorsa bu iyiye yorulabilir. Sen de aklımı büsbütün karıştırma Gülseren. Amcanla uğraşacaksan sen uğraş. Yok, amcan seninle uğraşacaksa uğraşsın. Ama ben bu işte yokum. Aklım da böyle ince hesaplara ermez. Haklısın Emre. Yalnız şu sıra Uğur'un halini ben de iyi görmüyorum. Üstüne bir şımarıklık, bir yalak yavşaklık geldi. Korkarım pazara maça da çıkmayabilir. Çıkarsa ders olsun diye bir de yenmen gerek. Cumartesiye oynanacak çiftlerde, karışıklarda biz de varız diye kaçamaz. Ama pazara oynanacak tek erkek finalinde maça çıkmadan şampiyon da olabilirsin. Peki gidip şununla açık açık konuşalım. Hey heyleri üstünde beni dün gece babamın yanında azarladı. Bekleyelim öyleyse, karşıma çıkarsa bu haliyle zaten yenilecek. Ama sen bizim amcayla Uğur'la ne dediler ne yaptılar diye kendini üzme, sadece beni düşün. Güldüm, Gülseren'i kızdırdım. Peki olur, sadece hep seni düşünürüm. Gülseren'in öfkesi sevgisi bir yana, bu gibi düşüncelerle eve gelince birdenbire rahatladım. Babam oturmuş radyodan şarkılar dinliyordu. Annem de sedirde hem sökük dikiyor hem de şarkılara kulak veriyordu. Beni görünce babamın gözlerinin içi güldü. Eski şarkılar birer anı olarak ne güzel. Biri annemi anımsatıyor durduğum yerde, biri de olmayacak bir anda babamı aklıma getiriyor. Demek çocukluğumda, gençliğimde onların sevdiği, söylediği şarkılar zihnimde, kulağımda yer etmiş kalmış. Zaten şarkılar, müzik insanın içinde insanlarla birlikte yaşar. Marşlar da tarihi olayları ülkelerle, şehirlerle birlikte yaşar. Al Trablusgarp Marşı'nı. Almak istiyor alçak İtalyan Trablusgarp'ımızı diye bangır bangır bağırırdık. Tarih oldu bu marş. Bir de İzmir Marşı'nı alalım. İzmir'le birlikte yıllar yılı yaşayacak, çünkü ısmarlama değil, İzmir'in kurtuluşu heyecanıyla yazılmış. Kemal Paşa ordunla binler yaşa. Velhasıl şarkılar, marşlar insanı heyecanlandırır, geçmiş günleri anımsatır. Babamın şairliği üstünde dedim kendi kendime, o sordu. Yorgun görünüyorsun teğmen. Çok sıkı bir talim yaptım albayım. Belli halinden pazara planımız saldırı mı? Elbette, ortada savunmayı gerektiren bir durum yok. Raporlar saldırı için iyimser demek. Karşımızdakilerin maneviyatı çok bozuk. Dikkatli olalım, temkinli olalım, soğukkanlı olalım. Saldırıyı ona göre planlayalım. Komutanın buyruğu böyle. Baş üstüne albayım. Babam bir kahkaha attı. Şu katı aldığımız günden beri keyfi yerindeydi. Annem sordu. Aç mısın? Bir oturursam sofraya korkarım, buzdolabında hiçbir şey kalmaz. Güldü annem, kalktı mutfağa yürüdü, öteberiyi getirdi. Masanın ucuna örtüyü kıvırıp sofra bezini yaydı. Yemekleri getirip önüme koyduktan sonra, ablandan eniştenden bugün mektup aldık, gözlerinden öpüyorlar. Seni Ankara'ya bekliyorlarmış. Sevindim ama Ankara'da ne işim varmış? Babam söze karıştı. Gazetelerde okumuşlar, bu yıl Türkiye birincilikleri Ankara'da yapılacakmış. Doğru, öyle ya. Gelecek hafta gideceğiz Ankara'ya. Ablam da 3-4 gün, belki de bir hafta kalacağım. Dalgınlık, size söylemeyi unuttum. Annem telaşlandı. Yıldız'a, Sabri'ye, çocuklara bir şeyler gönderelim Nazif. Sabri iyi zeytini sever. Babam gülmeye başladı. Dur hele hanım. Emre'nin gitmesine daha 10 günden fazla bir zaman var. Elbette bir şeyler hazırlarız. Saate baktı, şarkılar bittiği sırada kapadığı radyoyu yeniden açtı. Ara haberleri dinleyelim diye mırıldandı. Hemen birkaç haberden sonra radyodaki kız başlamaz mı Vatan Cephesi'ne iltihakların yeni listelerini okumaya? Babam büyük bir öfkeyle çat diye düğmeyi çevirip radyoyu kapadı. Yeter be yahu artık. Osmanlı Devleti'nin damat Ferit hükümeti bir yana, bizim tarihimizde böylesine budalaca politika yapan bir hükümet daha gelmemiştir. Tanrı encamını hayra tebdil eylesin. Bunlar kimi kandırıyorlar? Ulusu toptan budala mı sayarlar kendileri gibi? Ayaklarına dolaşacak ya, bakalım. Menderes iyice şaşkına döndü. Onun hiçbir suçu yok. Şaşarak babama baktım. Neden? O büyük komitacı, İttihatçı Celal Bey'in maşası. Mustafa Kemal Paşa bütün İttihatçıların elebaşılarını temizledi, çanlarına ot tıkadı. Şerlerinden memleketi kurtardı. Bu Celal nasıl paçayı kurtardı anlayamadım. Ta baştan dümen kırıp sureti haktan görünerek Kemal Paşa'ya sığınmış göründü. Onun itimadını kazandı, hem de başbakanı olmacasına. Atatürk'ün ölümünden 15 yıl sonra komitacılığını ilan etti. Bir cumhurbaşkanı ben komitacıyım derse memleketin, ulusun hali böyle olur işte. Bir soluk aldı babam. Allah belasını versin. Bütün keyfimi kaçırdı şimdi şu radyo. Albayı yatıştırmak için aldırma baba dedim. Üniversite gençler ayakta, aydınlar ayakta, gazetelerin çoğunluğu ayakta. İşleri zor bundan sonra. Bir de askerler ayaklanırsa sen o zaman gümbürtüyü seyret diye babam gülümsedi. Hareket ordusu harekete geçer mi bilmem artık. Ankara'ya gideceksin ya, bizim Sabri'nin ağzını bir ara bakalım, öfkeli mi? Olur, ne olacak şu memleketin hali be enişte diye bir laf atanın ortalığa. Tamam, öfkelenirse bil ki genelkurmayda da öfkelenenler çok demektir. Babam bu konunun üstüne durmak istemedi daha fazla. Sofrayı toplayan anneme, hediye, senin canın kahve istemiyor mu? Annem güldü. İstemez mi? Pişireyim. Emre de içer yemek üstüne, hep birlikte içelim. Babam bir kahve içelim, hep birlikte dedi mi konuşulacak bir konu var demektir. Gidip ellerimi yıkayıp geldim, sedirin karşısındaki koltuğa oturdum. Kahveleri getiren annem söz açmak için babamı sıkıntıdan kurtardı. Şaka yollu, anlat bakalım bizim gelin hanımdan ne haber dedi. Anlaşılan babamla bu konuyu konuşmuşlardı. Birlikte son kararımı öğrenmek istiyorlardı, bozuntuya vermedim. Akşamüstü birlikte tenisten sonra çay içtik, iyi görünüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse yakamı bırakmıyor, bırakacağı da benzemiyor. Bense daha bir türlü kararımı veremedim. Oğlum görüyorsun, bu katı aldık, yeteri denli büyük bir ev, gelini getirebilirsin. Zaman eski zaman değil, istersen baban gider babasıyla görüşür, istersen babanla birlikte ben kızın annesi babasını bir arada görürüz. Anlaşıldı, annemle babam beni evermeye karar vermiş, ne var ki içimden daha peki deyivermek gelmiyor. Anneciğim karşılığını verdim, geçenlerde babamla da konuştum, belki İstanbul'a gidip fakülteyi bitireceğim. Öyleyse bir karara varmalısın, ortalıkta bir sürü dedikodu var. Babam söze karıştı. Dedikodudan Emre'ye ne? Kız yakası düşünsün. Annem öfkelenir gibi oldu ya, babamın yüzünden onu kurduğunu anladım. Gülmemek için kendimi zor tuttum. İyi ama Nazif, diyordu annem, hakkında dedikodu yapılan kız sonunda bizim gelinimiz olacak kız. Bak burası doğru diye söylendi babam. Canım sıkıldı. Neymiş bu dedikodular, kim yapıyormuş? Annem dönüp babamın yüzüne baktı, o sözü aldı. Lütfi Bey'i gördüm bugün, hani katı bize satan Lütfi Bey'i. İstanbul'a taşınıyormuş. Bizim kat işlemini yapan banka müdürü onunla bana selam göndermiş. Tebrikler ederim sayın albayım, yakında çok zengin bir geline sahip olacak demiş. Nereden duymuş bu bizim işi bankacı bey? Annem söze karıştı. Sağır Sultan bile duydu, aa oğlum. Pes doğrusu. Bir ara bugün öğleden sonra Hidayet Bey'le konuştuklarımızı babama anneme anlatmak aklımdan geçti. Hani şu katın yarı parasının ödenmesi, bir fabrikada kurulması gibi sözleri, ama vazgeçtim. Daha sırası değildi bunların, keyiflerini kaçırmayayım dedim. Ev işi olasıya iş değil ya, bir daha Hidayet Bey bu sözü ağzına alamaz. Ama fabrika işi iş sayılır, emeğimizi koyacağız. İş adamları gelir getirecek işlere para yatırır. İşi çevirecekler de işin sahibi sayılır. Bugünkü düzen Türkiye'de böyle, daha doğrusu bu yöne doğru gidiyor. Düşünmüş kalmışım, susmuş kalmışım. Babam bir süre bana baktı, sonra albay sesiyle çok ciddi konuşmaya başladı. Neler düşündüğünü, aklından neler geçtiğini kestirebiliyorum oğlum, haklısın düşünmekte. Bir cigara yaktı, sonra sözüne devam etti. Patronlarını bir yana bırak, onların soyunu sopunu da bir yana bırak. Daha işlerini milyonlarını da at bir kenara, sadece kızı düşün. Neydi adı? Gülseren. Güzel bir at. Bak bakalım bu Gülseren'le kafa dengi misin, sana uyuyor mu? İyi anlaşıyorsanız hiçbir sorun kalmaz ortada. O zaman ne babasının, amcasının milyonları, para yığını altında ezilirsin, ne buyrukları altına girersin. İşlerinde çalışsan bile, kafan kızarsa çeker kızı alırsın. Sadece Gülseren'le evleneceğini düşün. O da bu kafadaysa size mutluluklar dileriz. Ne karşılık vereceğimi bilemedim bu sözlere. Ağzımdan böyle düşündüğünüze sevindim çıktı. Yine de bir süre beklemem gerektiğini sanıyorum. Gülseren kararlı görünüyor, ona inanıyorum. Ama içim iyice rahat olana dek bekleyeceğim biraz daha. Elbette haklısın. Bütün ömrünü birlikte geçireceğin eşini seçerken iyice düşünmek hakkın. Cigarasının külünü tabakaya silkelerken bir de espri yaptı babam. Ben hediyeyi alana dek akla karayı seçtim. Annem gülüyordu bu sözlere. İkinci bölüm. Birinci kısım. Avukat Supi Bey'in yazıhanesine ancak saat 4:30'da varabildim. Elimdeki çantanın içindeki kağıtların işini şuraya buraya uğraya uğraya ancak bitirebilmiştim. Kala kala Supi Bey'in eline teslim edilecek bir dosya kalmıştı. Hanın merdivenlerini çıkarken bulamam diye düşünüyordum. Geç kalmıştım. Yazıhanenin girişindeki odada sekreteri hanım kız yazı makinesinin başında öfkeli öfkeli bir takım dosyayı üst üste yerleştiriyordu. Beni görünce öfkesi dağılır gibi oldu, yüzü güldü. Buyurun Emre Bey, gazetelerde okudum, şampiyonluğunuzu tebrik ederim. Ankara'da dehşetli oyunlar çıkarmışsınız. Demek şimdi Türkiye şampiyonu oldunuz, çok sevindim. Bıraksam kız daha konuşacak, zaten bugünlerde bu çeşit sözlerden bıktım. Sağ olun, teşekkür ederim. Tek erkeklerde, çiftlerde, karışıklarda bugüne bugün Türkiye şampiyonuyuz diye kestim sözünü. Gazetelerde de resimleriniz çok güzel çıkmış. Zaten yakışıklı bir delikanlı değil miyim Sevim Hanım diye takıldım. Kızcağız kıkır kıkır güldü, pes pembe oldu, sordum. Supi Bey içeride mi yoksa kaçırdım mı? Burada bütün ünlüler bir araya geldi sayılır. Yazar Hasan Bey de içeride sohbet ediyor ünlü avukatımız Bay Koşuk. Ünlü tenisçimizin de geldiğini haber vereyim. Kapıya yürüdü Sevim Hanım. Ünlü yazar, ünlü tenisçi, ünlü avukat. Anladım ki Supi Bey'e sekreteri bugün biraz kızmış. Hasan Bey sevdiğim bir yazardı, birkaç kitabını okumuştum ama hiç kendisini yakından görmemiştim. Tenisçinin ünü gelip geçicidir. Sporcu ünü ile yazar ünü bir olur mu hiç? Usta bir yazarı yakından göreceğim için heyecanlandım. Bu sırada Sevim Hanım kapıyı ardına dek açarak buyur etti. Avukat Bay Supi Koşuk masasının başında değildi. Koltuklardan birinde Hasan Bey'in karşısındaki bir yerde saygılı oturuyordu. Yazar saçları kaşları bembeyaz bir adamdı. Yaşlıca görünüyordu ama gözleri çok canlı, iki yakaya delecekmiş gibi bakıyordu. Beyaz uzun parmaklarının ucunda siyah bir tesbih vardı. Tesbih de oynuyordu parmakları. Sakin, durgun bir hali vardı. Supi Bey beni görünce, "Oo, işte şampiyonumuz," dedi. Hasan Bey çok ilgilendi benimle, elimi sıktı, tebrik etti. "Emre Bey'i görünce tanıdım, gazetelerde sık sık resmini görüyoruz," dedi. "Aman beyefendi," karşılığını verdim. "Babam bu konuda haklıdır. Bizim resimlerimiz gazetelerin arka son sayfalarında, spor sayfalarında çıkar." Yazar güldü. "Demek istediğini anladım delikanlı. Benim resimlerim gazetelerin birinci sayfasında çıkar. Çıkar ya yıldan yıla. O da bir yazımdan ötürü kavga çıkarsa ya da bir romanım, hikayem için savcılık soruşturma açarsa." "Haklısınız efendim ama ben bir şampiyonluğu yitirmeyeyim, yenilmeyeyim, unutulur giderim. Sizi yenseler de kitaplarınız kalır, onları yenemezler." Yazar Supi Bey'e döndü. "Azizim, bu delikanlıyı sevdim. Çoğu sporcular cahil, şımarık olurlar. Emre Bey böyle sporculardan değil." Supi Bey bana yer gösterirken karşılık verdi. "Bizim Emre Kurtuluş Savaşı gazilerinden emekli albay Nazif Bey'in oğludur. Yüksek öğrenim ve askerliğini yapmıştır. Okumasını seven bir gençtir. Bir tek kusuru vardır. Benim gibi bizim Hidayet'in şirketinin işlerine bakması. Her ne hadise işin bu yönünü kurcalamayalım. Düzeni beğenmemek başka, değiştirmek istemek başka, bu düzenin içinde ekmek parasını kazanmak zorunluluğu başka." Hasan Bey bu konuya değinmek istemedi. Yorgun, sıkıntılı bir hali vardı. "Ne diyorduk biraz önce Supi? Bende de kafa kalmadı," diye sordu avukat. Şöyle bir doğruldu. "Osmanlı Devleti'nin son durumuyla Mustafa Kemal Paşa'ya getirmiştik sözü. Ama bir dakika üstadım, önce birer çay daha söyleyelim." Zile bastı içeriye giren kıza. "Kızım, bize üç çay söyle, sen de gidebilirsin. Yarınki mahkemelerin dosyalarını hazırladın ya." "Hepsini çantanıza koydum efendim, makinenin yanında." "Peki, teşekkür ederim." Kız çıktıktan sonra bana döndü. "Hidayet'in işini de sonra görüşürüz." "Elbette, acelesi yok." İkimiz birden yazara döndük, o düşünüyordu. "Ya Supi, ben gerçekten yaşlandım. Biraz önce konuştuğumuz konuyu unutuverdim." "Aklın başka yerde de ondan, yaşlanmayı da nereden çıkardın?" "Yok yok, öyle deme. Yaşlılık insanın içinde kendiliğinden beliriyor. Bak sana anlatayım. Geçen gün otobüste bir kız gördüm, öylesine güzel, öylesine alımlıydı ki bakmış kalmışım. Ne iştir bilmem, kendimi unutuvermişim. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Kıza bakarken ne geldi aklıma bilir misin? Şu kızı oğluma alsam dedim kendi kendime. Oğluma böyle güzel bir kız isterim dedim. Düşün Supi, bu his ne demektir? Bu duygunun nedenini benim yaşıma gelmeyenler anlayamaz. Bir yerlerde okusam inanmazdım. İnsan duygularını bile kendisi denemeli. Bir yazar olarak böyle bir duyguyu ancak bu yaştan sonra anlar, anlatabilirim. Hikaye, roman yazmanın ne denli güç, ne denli deney isteyen bir iş olduğunu anlıyorsun değil mi? Dur hele, biraz önce ne konuştuğumuzu da anımsadım birdenbire. Toparlayıp özetleyelim. Osmanlı yöneticileri Anadolu halkına etraki bir idrak derlerdi. Araplar da onlar için kavmi necibi Arap'tı. Birdenbire şaşarak soru verdim. Yanlış anlamıyorsam Türkler idraksiz, anlayışsız oluyor. Araplar da soydu. Hasan Bey canlı gülümseyen gözlerini bana çevirdi. Doğrusun oğlum, ümmetçi, fetihçi bir imparatorluk zihniyetinden başkaca ne beklersin? Devleti kuran halktan, devletin dayandığı halktan yönetme zihniyeti koparsa yöneticiler elbette kendi halkına yabancılaşırlar. Üstelik yöneticilerin çoğu da Türk değil, sadece İslamlaştırılmıştı. İmparatorluğun yapısını anlayabilmek için yıkılışına bakmak yeter. İmparatorluktan, Osmanlılıktan kurtulmak için imparatorluğun içindeki bütün uluslar nasıl kurtuluş savaşı yapmışlarsa Anadolu halkı Türkler de Mustafa Kemal Paşa'nın bayrağı altında tıpkı onlar gibi kurtuluş savaşı yaptı. Mustafa Kemal Paşa önce hilafet ordularını padişahçı, Osmanlıcı zihniyeti yendi. Sonra İngilizlerin emperyalist ordularına karşı dövüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün yükünü taşıdıkları halde Osmanlı yöneticileri için Türkler Anadolu bir Arnavutluk, bir Sırbistan, bir Bulgaristan'dan farksızdı. Ne demiş Dadaloğlu? Ferman padişahın dağlar bizimdir. Mustafa Kemal Paşa emperyalistlerle birlik olan padişahın fermanını sonunda kılıcı ile yırttı attı. Diyeceğim bütün bu koşulları, tarih olaylarını, Mustafa Kemal'in anti-emperyalist savaş ve eylemini göz önünde tutarak geleceğimizi değerlendirip planlamalıyız. Hiçbir yönetici, daha doğrusu yönetici kadro, tarihsel gerçeklere dayanmadan geleceği kuramaz. Haklısın, çok doğru diye mırıldandı Supi Bey, çayını yudumladı. Biz de çaylarımıza, gelen çaylarımıza uzandık. 9. ayrımın sonu. Sayfa 111.